Ayrım 16. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 217. 8. Bölüm. Kara haber tez duyulur derler hani. Muammer Soysal'la Metin Demirtaş duymuşlar veya haber vermişler. Onlar da bana haber verdiler. İlhan Erdost'un acı sonunu. Kara haberi birden duymak kadar kötü ne olabilir ki? Yaşadığı günler gözümün önüne gelmeye başladı İlhan'ın. Muzaffer Erdost hapisteyken avukat Halit Çelenk'e gelir, geçerken de bana uğrar. Emmi, kolay gelsin derdi. Bazen bir bardak çayı aceleyle içer, bazen çay içmeye de duramazdı. Muzaffer Erdost hapiste, ev kirası, dükkan parası, çoluk çocuğun geçimi ona bakıyordu. Eve ekmek götürebilmeliydi İlhan Erdost. Bir gün bana, geçerken seni burada görünce rahatlıyorum dedi. Ben de ona damdan düşer gibi, ben de seni görünce rahatım kaçıyor dedim. Gözüme baktı, şaka mı yapıyorum diye. Ciddi diyorum İlhan dedim. Ekledim, sizin başınıza iş geliyor, bizim elimizden bir şey gelmiyor. Sağ elini omuzuma koydu. Bizim elimizden ne geliyor ki emmi dedi. Koşuşturur dururdu, herkesin sevgilisi İlhan. Muammer'le Metin'in yüzüne baktım, hiçbir şey söylemedim. Ne diyeceğim, ne söyleyeceğimi bilemedim, ne yapacağız diye de sormadım. Onlar da benden beter, hazırlan gidelim dediler. Binlerce insan sessiz, karşı yakaya doğru, arabaları ağır ağır yürüyordu. Cenaze arabasının önüne hiç kimse geçmiyordu. Protestonun bu kadar büyüğü olmazdı. Herkes kin duyuyor, nefret ediyordu 12 Eylül darbecilerinden. Yıllarca Türkler düşmanı arkadan vurmaz diye tarih dersi verdik. Cenaze töreninde hep aklıma tarih dersi geldi. Oysaki eli kolu bağlı, arabanın içinde oturan insanın başına vura vura katlettiniz. Tarihi yalanladılar, ders verenleri yalancı yaptılar. Darbeciler, yazın bakalım bunu, tarihin neresine sığarsa. Kara bıyıklı kara olan, rüşvet mi aldın, çaldın mı, çırptın mı, başkasının namusuna mı baktın? Keşke bunları yapsaydın, saygın olurdun, yaşardın. Namuslu olmanın, doğru olmanın faturası acı olur yiğidim. Eğer İsmet Yalçınkaya gibi yiğit bir şahidin olmasaydı, katledenler belki yargı önüne çıkmazdı. 4 yıl ceza da almazlardı. Türkülerin Alaz'ın sevgili babası, Muzaffer'in yiğit kardeşi, Gül'ün sevgili eşi İlhan. Hekimhanlı polis, bunlar insanlıktan nasibini almamıştır dedi. Sağcı olduklarını söylerler, sağı solu bilmezler. Dövmekten, hakaretten zevk alırlar. Bugün birisini döverse rahat uyurlar diye konuşuyordu. O sırada komiser girdi içeri. Çenesiyle beni göstererek, kim bu diye işaret etti. Tutuklu efendim dedi hekimhanlı. Ne işi var burada? Onun yeri orası diye nezareti gösterdi. Ben yeni geldim daha dedim. Polis benim yüzümden söz işitmesin istiyordum. Hiç yabancısı değilim oraların deyince, hırlı bir adama benzemiyorsun zaten dedi. Öyleyim dedim. Böyle cüretli davranmama çok kızdı. Tokatı vurdu vuracak. Tutacağım elini, vurdurmayacağım. Biz bu dünyaya sizin gibilerden dayak yemeye mi geldik diyeceğim. Hem adli masalardan geçmiş, ceza almış bir adamım diye dikleneceğim. Artık mahkemelerden, hapislikten korkmuyorum. 8 yıl ceza almışım. Bundan, bu yaştan sonra nasıl olsa cezaevinden çıkamayacağımı da biliyorum. Nerelisin sen dedi. Çorumluyum dedim. Hemşeriymişiz dedi. Siz nerelisiniz efendim diye ben de ona sordum. Ben Çayıralanlıyım deyince orada benim bir arkadaşım var ama siz tanımazsınız dedim. Arkadaşın kimmiş diye sordu. Şakir Keçeli dedim. Abo komünist Şakir dedi. Ben de o suçtan ceza aldım dedim. Sen siyasi misin dedi. Siyasiyim deyince biraz yumuşadı. Karakol polisleri siyasilere biraz yumuşak davranırlar. Bu yumuşamadan yararlanarak bir telefon edebilir miyim dedim. İzin verdi telefon etmeme. Muammer Soysal'ı aradım. Kayınvalidesi mi, anası mı, sesini alamadım, durumu anlattım. Eşimle Leyla yarın Ankara'dan gelecekler. İlgilensin Muammer dedim. Nasıl üzüldü kadıncağız. Muammer Soysal'la Alaaddin Beyazıt'ta geçmişte 12 Mart'ta yaşamıştı bu günleri. Anadolu'nun yozlaşmamış, sevgi dolu yüreği dayanmazdı başkasının acısına da. Çok geçmedi Muammer Soysal, Metin Demirtaş ve Antalya'da ismi olan birisi geldi. Komiser karşıladı, iltifat etti. Emmi'yi ziyarete geldik dediler. Beni de odasına götürdü. Semaveri yaktı komiser, gece yarısına kadar oturduk. Yatak battaniye getirdi Muammer, gece rahat yattım. Ertesi günü siyasi şubenin polisleri cezamın vicahiye çevrilmesi için adliye binasına götürdüler. Savcılığa git, vicahiye çevirttir, gel dediler. Kendileri gelmedi benimle. Savcılığa gittim, vicahiye çevirttim, geldim. Aldılar beni, cezaevine götürüyorlar. Bana emmi yaşlısın, 8 sene ceza biter mi dediler. Bırakın beni kaçayım dememi mi bekliyorlardı bilemiyorum. Cezaevine teslim edildim. Artık dışarısı ile ilişkim kesildi. Soydular, özgürlüğümle birlikte elbiselerimi bir torbaya koyarak ağzını bağladılar. Artık mahkumum. Dışarının havasını alamayacağım, uzaklara bakamayacağım. Dostlarımın ziyaretine gidemeyeceğim. Onlar da bana gelemeyecek. Akrabalarımı da göremeyeceğim. Cezaevi elbisesini getirdiler. Nasıl pis, nasıl kokuyor. Hiç su yüzü görmemiş, kirden, muşamba gibi olmuş. İnsana bu giydirilir mi? Bu da cezaevinin işkencesi. İşte o zaman pişman oldum kaçmadığıma. İşte o zaman kendime kızdım. Sonra büyük bir koğuşa gönderdiler beni. Bütün başlar kapıdan girene çevrilir cezaevlerinde. Selam verdim. Toplandılar başıma. Hoşbeş ettiler. Kendimi tanıttım. Geçmiş olsun dediler. Bahri Bey cezaevi müdürü. Mahkumlar seviyorlar Bahri Bey'i. Okumayı seven bir insanmış. Biz birine okuyormuş denince rahatlarız, seviniriz. Okuyan adamın dünya görüşü ne olursa olsun zulmü olmaz. Bahri Bey de işte öyle bir insandır diye düşündüm. Ama ne yapalım ki, eski, kirli, yırtık pırtık o elbiseler var ya, kaç kişinin sırtından çıkmış, hiç su yüzü görmemiş, işte o elbiseler örtüyor bütün güzelliklerini Bahri Bey'in. Suçumun yazılı olduğu, cezaevine ne zaman girdiğimi ve ne zaman tahliye olacağımı gösteren kimlik kartı geldi. Suçum basın suçu olarak geçiyor, onu görünce rahatladım. Amca yazarmış dediler, hiç ses çıkarmadım. Korkuyordum bana tavır alırlar diye, kurtulduk. Kaynaştık koğuştaki insanlarla. Oysa ki ben ne yazarım ne de ozanım. Yatakhanede yerimizi gösterdiler. Yeni yıkanmış nevresim çarşaf verdiler. Yatakhane, yatak takımları tertemiz, koğuş da temiz. Cezaevi yeni yapılmış, pırıl pırıl her taraf. Havalandırma yerine kale diyorlar. Kale duvarı gibi yüksek duvarlarla çevrili. Belki de onun için kale diyorlar. Gökyüzünden başka bir yer görünmüyor. Bazen bir serçe konu veriyor duvarın üstüne. Sabahleyin erken kalkarım ben. Gençliğimde de öyleydim. Bugün cezaevinde ilk günüm. 6 Mayıs 1984. Erkenden kalktım. Koğuşu adımlamaya başladım. Ayağımda tokyolar var. Hiç ses çıkarmıyor ben yürürken. Herkes uykuda. Kimseyi rahatsız etmem ki ben. Ama bir kural konmuş. Sabahleyin saat 8'den önce yatakhanede kimse olta atmayacak diye. Haberim yok. Söyleyen olmadı bana. Alt ranzadan iri yarı kırmızı suratlı biri yüksek sesle bağırdı.
''Yasak değil mi saat 7'den önce koğuşta gezinmek? Ne volta atıp duruyorsun?'' diye.
''Yasak değil mi volta atmak?'' dedi. ''Bilmiyordum yasak olduğunu. Bir daha olmaz.'' dedim. Ne dediysem yatıştıramadım adamı. Amma da ters adammış ha. Adam benim yaşımda, iri yarı bir adam. Acaba benimle kapışmak mı istiyor? Yataklarından doğruldu, herkes uyandı. Kimseden ses çıkmadı. Bir bekledikleri var galiba. ''Ne bağırıp duruyorsun? Bu hakkı sana kim verdi?'' diye onun sesini bastırır biçimde bağırmaya başladım. İki kişi acele ranzalarından atladılar, aramıza girdiler. Ona bağırmaya başladılar. ''Adamda Eyüp peygamber sabrı varmış.'' dediler. Adam ses çıkarmadı, ranzasına oturdu. Koğuş yeniden sessizleşti. Adam sessizliği bozdu. ''Sorarım bunu sana.'' dedi. Ben de aşağı kalmadım. ''O yürek varsa sen de sor, sorabilirsen.'' dedim. Adamı bütün gardiyanlar tutuyormuş. Koğuşta da etkin biriymiş. 60 yaşlarında, 32 yılı cezaevinde geçmiş. Suçu hırsızlık, dolandırıcılık ve fiili livata, yani oğlancılık. Hapishanelerde iyi insan da vardır, kötüleri de çoktur. Bazıları ispiyoncudur, eli koludur idarenin. İspiyoncuların yalan yanlış verdikleri bilgileri değerlendirerek mahkumlara karşı tavır alır ama doğruluğuna tam inanmazlar. Yatakhanemizin altı yemekhane. Saat 8'de yatakhanenin kapısı açıldı. Yemekhaneye indik. Yemekten sonra bir genç koğuşa seslendi. ''Musa amcayı hapishane kurallarının dışında tutalım.'' dedi. Kabul etti hepsi. Ben yine de kurallara uymaya çalışacağım. Havalandırmada bir genç geldi yanıma. Gence sordum. Benimle kavga eden adamı.
''Boktan bir herif. Eski mahkum olduğundan koğuşta etkiliymiş. Her türlü kötülük gelirmiş elinden. Bu koğuş tutuklu koğuşudur. İlk gelen mahkum şaşkın olur, ürkek ve korkak olur. Karşılar bizimki onu. İlgilenir onlarla, çay ısmarlar, hal hatır sorar, suçunu sorar.''
Sonra cezasını biçer. Adam korkusundan titrer. Sonra yatıştırır, çaresi bulunur der. Türk ceza yasasını ezbere bilir. Benim bir avukatım var, adamı ipten alır ama biraz pahacıdır deyince beni kurtarsın da ne alırsa alsın der. O sevinir, sevindiğini sezdirmemeye çalışır. Kimse seni ipten niye almıyor demez, aklına bile gelmez. Sonra avukatına haber gönderir, davayı verirler. Avukat da kırışırmış. Öyle dedi, öyle sürdürdü konuşmasını genç. Okur yazar değildir ama koğuşta dilekçeleri o yazar. Bir lise mezununa yazdırır. Her dilekçeden 1500 lira alır. 500'ünü dilekçe yazana verir. Sonra dilekçelerini bana yazdırmaya başladılar. Çeşitli dairelerdeki işleri için dilekçelerini yazdım. Para da almadım. Yazılan dilekçeler iyi sonuç verdiği için başka koğuşların da dilekçelerini yazmaya başladım. Gelen mahkumları da soydurmayacağız. Fiili livatacıya, gardiyan ve avukat üçlüsüne. Önlem aldık. Gelen mahkumları bana getiriyorlar. Ben de avukat lazım olanları avukat Ali İhsan Yalçın'a gönderdim. Amacım hem mahkumu kollamak hem avukat Ali İhsan Yalçın'a yardımcı olmaktı. Emmi gönderdi. Yoksuldur bunlar diye para da almamış. Ben de kestim müşterilerini, göndermedim bir daha cezaevinden. Tutunamadı fiili livatacı bizim koğuşta. Başka koğuşa gitti. O koğuşlardan da bana dilekçe yazdırmaya başladılar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Dilekçe yazmamı mahkumlar istiyor. Fiili livatacı istemiyor. Dilekçe yazarsam fiili livatacı ile uğraşmak, onu karşıma almak olur. O da bana yanlış geldi. Bıraktım dilekçe yazmayı. Antalya'da Stat Hasan diye bir dostum vardı. Ramazan Kayar aracılığı ile tanımıştım Hasan'ı. Stadyumun karşısında ufacık bir dönerci dükkanı vardı. Onun için Stat Hasan adını takmıştık ona. Şiir yazardı, basın kartı vardı. Onu kullanarak beni ziyarete gelirdi cezaevine. Ben cezaevine girmeden önce orada toplanır, o küçük dükkanın sıcak havasında saatlerce söyleşirdik. Metin Demirtaş, Ali İhsan Yalçın, Ahmet Yalçın, matematik öğretmeni Şapkalı Durmuş, akşam işten dönerken Muammer Soysal, Necmi Bey, iş müfettişi Murtaza, iş müfettişi Yılmaz Dumru. Arada Malik Günal da uğrardı. Türkçe öğretmeni Selahattin Gürsu da gelir bazen. Ama ayak uyduramazdı içki içerken başkalarına. Yurt sorunlarının ateşli tartışmaları da yapılırdı arada. Siyasi şubenin gözünden kaçar mı hiç? Orası gözetim altında tutulurdu veya bize öyle gelirdi. İnsanların tutulup götürüldüğü, işkence yapılıp bırakıldığı yıllardı o yıllar. Çoğu emniyet güçlerinin konuğu olmuşlardı zaman zaman. Korku yazmazdı bunların kitaplarında. Sonra ben tutuklandım. Ocak devam etmiş. Beni ziyaret etmek de gelmiş gündemlerine. Ama nasıl ziyaret etsinler soyadları tutmayınca? Bir gün İstanbul Barosu avukatlarından Bilgin İnanç, Işık İnanç, Antalya Barosu avukatlarından Ali İhsan Yalçın geldiler ziyarete. Muammer Soysal da yanlarında. İzin almışlar savcıdan. Bunlar benim sevdiğim dostlarım ama bana haber İstanbul Antalya Barosu'ndan ziyaretçim var diye geldi. Karşımda görünce bunları Stat Hasan'ın dükkanı geldi gözlerimin önüne. Ne tatlı ne içten günlerdi o günler. Cezaevine girdiğimin ilk günleriydi bu günler. İkinci ziyaretimi Şapkalı Durmuş yaptı. Öğretmen hareketi içinde iki şapkalı öğretmen tanırım. Birisi Ozan Nebi Dadaloğlu, biri de Şapkalı Durmuş Gülderen. İyi matematik öğretirmiş, isim yapmış Antalya'da. Cezaevi müdürünün oğlu üniversite sınavlarına girecekmiş. Matematik dersi aldırmak için Durmuş Gülderen'i bulmuşlar. Ders veririm, ücret almam. Ancak her gelişte emmiyi ziyaret ederim demiş. Kabul etmiş cezaevi müdürü. Bir gün ziyaretçim var dediler. Ziyaret günü değildi o gün. Merak ettim kim diye. Koşarak gittim ziyaret yerine. Bizim Şapkalı Durmuş. Çok mutlu oldum. Nasıl geldim, polis misin yoksa diye takıldım. O da bana takıldı. Ben gelirim dedi. Emmim cehenneme gitse ben yine gelirim dedi. Ben yine cennete gideyim, cehenneme gitmeyeyim. Oraya daha kolay gelinir dedim. Gülüştük, şakalaştık sevgili Durmuş Gülderen'le. Eşim para yollamış avukat Ali İhsan Yalçın'la, 10.000 lira. Elimi sıkarken koydu parayı avcuma. Pusula sandım, bakmadan koydum cebime. Ziyaretten dönenleri ararlar hep, ya cebimde bulurlarsa parayı utanırım. Siyasileri üstün körü ararlar, belki bulamazlar. Ziyaretten dönerken başka bir mahkum daha var yanımda. Gardiyan bırakmadı beni de. Adamı tepeden tırnağa soydu, donunun bezeğinden uyuşturucu çıkardılar. Nasıl koydu, ne zaman yerleştirdi? Ben 10.000 liranın sıkıntısını çekiyorum. Haftada 2.000 lira veriyorlar, fazlasını alıyorlar. Ben de öğrendim nereye saklanacağını. Arada koğuşta arama yapıyorlar. Donumun bezeğine soktum ben de. Bir gün havalandırmaya çıktığımda emmi diye bir ses geldi Tecrit tarafından. Baktım şapkalı durmuş Gülderen. Tecrit'in penceresinden bakıyor. Yanına vardım. Ne o şapkalı, ne işin var buralarda? Güldü şapkalı. Beni de getirdiler diye. Hoş geldin, sefa geldin. Emmi usanmasın diye getirmişlerdir belki diye takıldım. Suçunu da söylediler mi bari deyince, suçumu bilmiyorlar dedi. Sen biliyor musun dedim. Ben de bilmiyorum dedi. Ertesi günü havalandırmadan seslendi şapkalı durmuş. Emmi, beni Adana'ya götürüyorlar diye. Param var mı dedim. 3500 liram var dedi. Yetmez dedim. Donumun bezeğinden 10.000 lirayı çıkarıp şapkalıya verdim. Adana'da bırakmışlar şapkalıyı. O da yememiş içmemiş 10.000 lirayı eşime vermiş. Eşim de Ali İhsan Yalçın'la bana tekrar gönderdi. Elimi sıkarken yine avcuma koydu parayı Ali İhsan. Almayacağım, Ali İhsan'a geri vereceğim. Ama gardiyan duyar da bir şey derse onurum kırılır. Belli mi olur? Gardiyanın sağı solu belli olmaz. Yaşlı genç de demez. Kırarlar adamın onurunu. Ben cezaevine girmeden önce Töbder Yönetim Kurulu'ndan Osman Akman'ı tutuklamışlar. Mamak askeri cezaevine koymuşlar. Eşi Gülşen Akman'ı rahat bırakmıyor polis. İkide bir götürüyorlar, sorguluyorlarmış. Her gün sorguluyor polis diye kimse de yanaşmıyor Gülşen Akman'a. Felsefe öğretmeni Gülşen 15-16 yıl öğrenim görmüş. Çocuk değil, değil ama sorgulama bitmez. Her gün polis rahatsız ederse ne yapsın kadıncağız? Yapayalnız bir çocukla koca Antalya'da... Avukat İlhan Dişçi ile eşi Keziban konuklar Gülşen'de. Gülşen'in okul arkadaşı Keziban. İlhan Dişçi yalnız ve tedirgin bulmuş Gülşen'i. Ertesi günü bize getirdi. Müzik öğretmeni Mehmet Çakmak, eşi Emel öğretmen de beraber geldiler, tanıştırdılar bizimle. Ondan sonra bu üç aile bir dayanışmaya girdik. Kimseye ihtiyaç kalmadı, hep beraberiz. Gülşen öğretmenin de sağlığı düzeldi. Dersten çıkınca hep bizi arardı. Bulunca bizi gülleri açılırdı Gülşen öğretmenin. Osman Akman'ın küçük kızının da babası olmalıydı. Dedesi, amcası, dayısı olmalıydı. Kucaklarını almalı ve sevmeli, okşamalı, oynamalıydı onunla. Hemen Antalya'nın kıyısında dedesi, amcası, dayısı, halası da vardı. Ama ne elinden tutup parka götürmesini ne de bir oyuncak alıp getirmesini bilirdi. Bilmezdi, bilemezdi. Kendi çocuklarını bile sevememişler. Hep çalışmak, koşmak, işlerini kovalamaktan başka bir şey yapamıyorlardı ki. Anasından başka seveni yoktu yavrucuğun. Ben oldum olası çocukları çok severim. Bunu daha çok sevdim. O da bana öyle alıştı ki beni arar oldu. Ben de onu arar oldum. İki gün gelmezse veya biz gitmezsek emmi dedeye gideceğim der tuttururmuş. Babasını ziyarete giderken annesi kucağında götürürmüş onu. Babasını daha çok fotoğrafından tanırdı. Demir parmaklıklar arasından bakmak ne Osman Akman'a ne de kızına yeterdi. Binlerce baba ve çocukların baktığı gibi uzaktan bakıyorlardı birbirlerine onlar da. Hasretlik özüne, ayrılık yüzüne vurmuştu bunların. Bir gün bu üç aile denize gitmiştik. Avukat İlhan Dişçi, eşi Keziban da konuklarımızdı. Mehmet Çakmak müzik dersi veriyordu. Öğleden sonra gelecek o da. Biz denize girdik çıktık, güneşleniyorduk. Gülşen öğretmenin kızı yanımızdan ayrıldı. Koşa koşa gitti, yüzü koyun yatan bir gencin sırtına bindi, ata biner gibi. Genç babası Osman Akman'a benziyor. Neyin nesi demeden, kimin çocuğu olduğunu sormadan bir saate yakın oynadı genç çocukla. Kaynatılmış mısır aldı, dondurma aldı. İzliyorduk geriden İlhan Dişçi ile. Gideyim bu yüce gönüllü gence teşekkür edeyim. Çocuğu da alayım istedim. Yanlarına vardım. Teşekkür ettim. Babası hapiste de size de çok benziyor dedim. Onu yeniden kucakladı, öptü. Duygulandı genç. Vatan millet adına ve de ekonomik çıkarları uğruna yapılan darbelerin kurbanı binlerce çocuk adına, çocukları seven biri olarak nefretle kınıyorum darbeleri. Dünyanın neresinde olursa olsun. Antalya cezaevinde B4 koğuşu tutukluların yeridir. Cezası kesinleşenler hükümlerin yattığı koğuşa gönderilir. Benim cezam kesinleşti, başka koğuşa gideceğim. Cezaevi müdürü geldi. Cezası kesinleşenlerin 15 gün hücre cezası vardır. Seni burada yatıralım, dosyana da yazalım. Oralarda yatırmasınlar dedi. Nasıl isterseniz dedim. Oralarda üşürsün dedi. Ertesi günü gardiyan geldi, haber verdi, hazırlanmamı istedi. Yattığımı güzel bir denk yaptım. Kollarıma taktım, sırt çantası gibi sırtıma aldım. Eşyalarımı da paket yapıp elime aldım. Her şeyim tertip ve düzen içinde. Uzun koridorda cezaevinin öbür ucundaki hücrelere doğru yürümeye başladık. Kime rastlasak dönüp bakıyor. Bazıları da adamın ömrü hapishanelerde geçmiş diyor. Bana çok iyi davranıyor başgardiyan Osman Efendi. Demir parmaklıklı uzun bir koridora girdik. İki tarafı altlı üstlü birer kişilik hücre. Hücrenin kapısı demir parmaklıklı. Kaloriferleri yanıyor. Koridorda da kaloriferler yanıyor. Hücremi yatak odası gibi yaptım. Kitap okuma, gazeteleri ilanlarına kadar okuma, bulmaca çözme başlıca işim oldu. Koğuştan daha hoşuma gitti hücre. Karşı ve yan hücrelerde yatanlar var. Bunlar koğuşta kavga edenler, uyuşturucu kullananlar, deliler, az da benim gibi cezası kesinleşenler var. Sabah kahvaltısından sonra havalandırmaya çıkardılar izbandut gibi adamlar. Suçumu sordular, siyasiyim dedim. İri yarı ve de uzun boylu İzmirli, ne demek siyasi demek diye sordu. Adamlar normal olmadığı için ben de gelişi güzel konuşmaya başladım. Hükümeti devleti yıkıp hükümet ben olacaktım dedim. Sonra haber aldılar, buraya hapis ettiler dedim. İkisi bana bakarken boynuma sarılıp neredeyse ağlayacaklar. Hastir dedi uzun boylu iri yarı İzmirli. Sen kim oluyorsun? Kaç paralık adamsın sen? Onu ben bile yapamadım. Kemal Paşa bile korkuyordu benden dedi. Sonra gökyüzüne baktı. Kemal Paşa başkaydı. Çok iyi arkadaştı. Aynı mahallede büyüdük, aynı yaştaydık. Bu iri yarı adam öyle düzgün, öyle güzel cümlelerle ve öyle içten konuşuyor ki Kemal Paşa'yı değil de başka birini anlatsa hemen inanırdım. Unuttu beni, görmedim bir daha, aramadı, sormadı. Olur mu be, öldü mü arkadaşlık diye sitem etti durdu. Aradı seni, hiç unutur mu? Unutmazdı da öldü Kemal Paşa deyince hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamaz mı? Pişman oldum öyle dediğime, hücremize döndük. Sonra türkü söylemeye başladı hücresinde iri yarı İzmirli. Ertesi günü baş gardiyan Osman Efendi geldi. Müdür bey yeter demiş, koğuşa götüreceğim dedi. Oysa ki ben memnundum yerimden. Toplandım, yatağımı denk yaptım. Eşyalarımı paketledim, sırtıma yine çanta gibi taktım, paketleri de elime aldım. Başgardiyan Osman Efendi bir koğuşa götürdü. Koğuş temsilcisine teslim etti beni. Koğuş temsilcisi hangi boş yere götürse kimse yanına kabul etmiyor. Tepki gösterdim. Dışarıda mal mülk kavgası olur. Hapishanede de yer kavgası mı yapacağız dedim. Siz almam diyemezsiniz. Burası babanızdan miras mı kaldı? Ama benim babamdan miras kaldı deyince güldüler. Siz cezaevi diyorsunuz. Babam hapis damı derdi. Onun için babamdan miras kaldı diyorum. İstediğim, beğendiğim yerde yatacağım dedim. İstediğin yere yat amca dediler. Böylece yerleştim koğuşa. Hapishanecilik oyununu öğrendim artık. Boyun eğmeyeceksin. Başkasının üstüne varmayacaksın. Yatağına gelirlerse misafirdir, çay ısmarlayacaksın. Sen başkasının yatağına gidersen gelen çayı içeceksin. Eğer çay dokunuyorsa önceden haber vereceksin. Ben siyasi cezaevine giderken sarmaş dolaş uğurladılar beni. Dışarıda hep benimle volta atarlardı. Konuşmamızın büyük çoğunluğu af veya infaz yasasının değişmesi üzerine olurdu. Öyle isterlerdi, öyle konuşmaya zorlarlardı. Gazetede af için bir cümle yazılsa hapishanede yüzlerce sayfa haber olurdu. Burada boncuktan çantalar, cüzdanlar, terlikler yapılır, dışarıda pazarlanır, harçlıklarını çıkaranlar, hatta evine ailesine yardım edenler bile olurdu. Din dersleri öğretmeni geliyor, Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezunmuş. Din dersini dinlemeye pek yakın değiller. %60'ı ateist, 70 kişilik koğuşta 6 kişi bulabildi öğretmen. Öğretmenliğimden gelen bir duygu ile öğrencisiz kalmasın istedim. Birkaç kişi daha kattım, ders dinlemeye başladık. Hepsi de ateist, göndermişler öğretmeni öğrencisiz kalmasın, karşısında öğrenci bulabilsin dedim. Ben de katıldım. İlk günü söyleştik, sohbeti fena değil. İkinci gün söyleşimize şakalar da kattık. Bugün de güzel geçti, böyle giderse fena değil. Din dersleri öğretmeni mahkumların yaptığı el işlerine baktı, pek de beğendi. Hele boncuktan yapılmış çantalar pek hoşuna gitti. Mahkumlar da çanta pazarlamak istiyorlar. Sana da yapalım hocam dediler. Kur'an-ı Kerim için bir çanta hediye ederseniz memnun olurum dedi. Hediye etseler fakir fukara adamlar, iplik alıyorlar, boncuk alıyorlar, emek veriyorlar, bir hayli masrafları var. Vermeseler adam istedi, bir de Kur'an-ı Kerim diye kutsal kitabımızı da araç yaptı. Çözümü Yusuf isminde bir mahkum buldu. Hocam dedi, Kur'an almışsınızdır, Kur'an'ın fiyatı şu kadar lira demezler, hediyesi şu kadar lira denir, kutsal kitaptır, değeri parayla ölçülmez. Bu çantaların yapılmasında masraf vardır, göz nuru vardır, emek vardır. Onun için hediyesi 5.000 liradır deyince, siz de böyle işler yapıyor musunuz diye sordu. Hayır, ben utananların işlerini pazarlıyorum dedi. Güldüler mahkumlar. Sohbet koyulaştı. Mahkumun biri, sen de dünyanın sarı öküzün boynuzunda olduğunu söylüyor musun dedi. Hoca da güldü, mahkumlar da güldü. Evvelden sarı öküzün boynuzunda duruyordu. Şimdi traktörün tekerlekleri üzerinde duruyor dünya dedim. Güldü Korkut Eli canavarı. Korkut Eli canavarı diye basında adı geçen Şükrü Usta bizim koğuştaydı. Son derece kibar ve insancıl bir kişiydi. Kaç kez idam cezası almış, Yargıtay'dan geri dönmüştü. Korkut Eli canavarı bana çok yardımcı oldu. Mide kanaması geçirmiştim cezaevinde. Süt alır, mutfakta pişirir, yumurta haşlatır, banyo yapmam için sıcak su getirirdi. Sen yaşlısın, sana burada biz bakacağız, seni hastalandırmayacağız. Sağ salim cezanı bitirip evine döneceksin. Ben ölmedikten sonra kimse ölmez dedi. Hiç ölmeye niyetim yok Şükrü Usta dedim güldü, kırlaşmış bıyıkları titreyerek. Şükrü Usta son derece iyi bir insansın, sen karıncayı bile incitmezsin. Nasıl oldu da bu kadar adam öldürdün dedim. Sen dışarıda vahşiydin de burada mı ehlileştin diye takıldım. Şükrü Usta öyküsünü şöyle anlattı. Ben dışarıda bal gibiydim, bir canlı kulu incitmezdim. Seni sen gibi bırakmazlar ki kuyunu kazarlar, felakete sürüklerler dedi. Ölenlere hiç acımadım, hala acımıyorum. Geride kalan çocuklarına, eşlerine acıdım, hala da acıyorum dedi. İlk önce baldızını vurmuş, sonra köyün yaramazlarından birkaçını daha vurmuş aynı gün. Birisini bulamamış, tarlada çift sürüyormuş. Tarlaya gittim, beni görünce gelişimden anladı, papucun pahalı olduğunu. ''Oo Şükrü hoş geldin, gel bir sigara yakalım.'' dedi. ''Sen öbür dünyada sigara da yakarsın, Kevser şarabı da içersin.'' deyince kaçacak oldu. Kurtulamayacağını anlayınca yalvarmaya başladı. ''Bir iki delik açtım gövdesine, çektim gittim.'' dedi. ''Elim kana bulaştı bir kere, nasıl olsa idam olacağım. Ağabeyimin köyüne gideyim, komşu göylerdeki mikropları da temizleyeyim de millet rahat etsin diye yola çıktım. Ağabeyime rastladım, olanları ağabeyime anlattım.'' ''Ağabeyim oğlum sen deli misin? Öldürmeyle mikrop temizlenir mi? Biri ölür ikisi yetişir. Hem karısının çocuklarının ne günahı var?'' dedi. Ondan sonra vazgeçtim adam öldürmekten diye anlattı. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 231.